Ayrım 28, sayfa 310. Neyi diye parladı Hagen. Harry başını salladı. Hayrola, bir sorun mu var? Harry bir şey yok dedi. Kadehi tek dikişte yaralayıp masaya bir yüzlük bıraktı. İyi geceler şef. Hagen, Harry restorandan çıkana dek öylece masada oturdu. Biraz sonra yarısı dolu kadehten hiç baloncuk yükselmediğini fark etti. Etrafı birkaç kaçamak bakış attıktan sonra bardağı dikkatlice dudaklarına götürdü. Mayhoş bir tadı vardı. Alkolsüz elma şarabıydı bu. Harry sessiz caddelerden evine yürüyordu. Eski, alçak binaların pencereleri gecenin karanlığında kedi gözleri gibi ışıldıyordu. Bir an için Tresco'ya uğrayıp nasıl gittiğini sormak istedi. Ama anlaştıkları üzere bu gecelik dostunu rahat bırakmaya karar verdi. Köşeyi dönerek Sophie's sokağına çıktı. Bomboştu. Apartmanına doğru yürürken küçük bir kıpırtı ve ufacık bir parıltı sezdi. Gözlük camından yansıyan bir ışık. Kaldırım kenarına sıra sıra çekilmiş araçların yanında arabalardan birinin kapısını açmaya çalışıyormuş gibi görünen bir kişiyi gördü. Harry genelde sokağın sonuna park edilen bu arabaları tanırdı ve bu mavi renkli Volvo'ya yetmiş onlardan biri değildi. Bu karanlıkta yüzü net biçimde görmek imkansız olsa da şapkasını tutuşundan bu kişinin Harry'i gözetlediği belliydi. Belki de gazeteciydi. Harry arabanın yanından geçti. Başka bir arabanın dikiz aynasından araçlar arasında süzülerek ona arkadan yaklaşan gölgeyi fark etti. Harry bir an bile tereddüt etmeden elini montun içine soktu. Yaklaşan ayak seslerini dinledi ve gelen kişinin öfkesini. Üçe kadar saydı ve birden arkasını döndü. Peşindeki adam asfalt yolda dona kaldı. ''Beni takip mi ediyorsun?'' diye gürledi Harry elinde tabancasıyla öne doğru yürüyerek. Adamın yakasına yapıştı. Tutup yana doğru sürükledi ve dengesini bozup üzerine çullandı. İkisi birlikte bir arabanın kaportasına yapıştılar. Harry koluyla adamın boğazına bastırırken tabancanın namlusunu gözlüğünün camına dayadı. ''Beni mi arıyordun?'' diye tısladı. Adamın cevabı arabanın çalmaya başlayan alarmı içinde kayboldu. Ses tüm sokağı doldurdu. Adam kurtulmaya çalıştı ama Harry öyle sıkı tutuyordu ki sonunda pes etti. Başı yumuşak bir küt sesiyle kaportaya çarptı ve sokak lambasının ışığı yüzüne vurdu. Harry nihayet adamı bıraktı. Adam iki büklüm bir halde öksürdü. Harry susmak bilmeden inleyen alarmdan daha yüksek bir sesle ''Buraya gel!'' diye bağırdı. Adamı kolunun altından yakalayıp yola doğru sürükledi. Apartman kapısını açtı ve içeri soktu. ''Burada ne halt ediyorsun?'' diye sordu. ''Ayrıca nerede yaşadığımı nasıl öğrendin?'' ''Bütün gece bana verdiğin numarayı aradım. Sonunda rehberi arayıp adresini aldım.'' Harry adamı süzdü. Daha doğrusu adamın hayaletini. Profesör Philip Becker nezarethane hücresindeyken bile bu denli tükenmiş görünmüyordu. ''Telefonumu kapatmak zorunda kaldım.'' dedi Harry. Becker'in önünden gidip dairesine çıktı. Kapıyı açtı. Botlarıyla itip kapattı ve mutfağa yürüyüp su ısıtışını çalıştırdı. ''Seni bu akşam Bosse'de gördüm.'' dedi Becker. Montunu ve ayakkabılarını çıkarmadan mutfağa girmişti. Yüzü kül gibi soluk ve cansızdı. ''Cesurdun. Ben de cesur davranmam gerektiğini düşündüm. Sana bunu borçluyum.'' ''Borçlu musun?'' ''Kimse inanmıyorken bana sadece sen inandın. Beni insanların önünde küçük düşmekten kurtardın.'' ''Hım.'' Harry profesöre bir sandalye çekti ama adam başını hayır der gibi salladı. ''Bir dakikaya gideceğim. Ama önce sana başka hiç kimsenin bilmemesi gereken bir şey söylemem gerek. Bu vakayla ilgisi bilmiyorum. Var mı bilmiyorum gerçi ama Jonas'la ilgili.'' ''Öyle mi?'' ''Camilla Lucius'u ziyarete gittiğim akşam Jonas'tan kan örneği aldım.'' Harry Jonas'ın kolundaki yara bandını hatırladı. ''Bir de tükürük örneği. DNA testi için adli tıp kurumuna babalık testi bölümüne gönderdim.'' ''Öyle mi? Bu işin savcılık üzerinden yapılabileceğini zannediyordum.'' ''Eskiden öyleydi. Artık herkes yaptırabiliyor. Kişi başı 2800 krom. Daha hızlı sonuç istiyorsan biraz daha pahalı. Ben de öyle yaptırdım. Ve sonucu bugün geldi.'' Jonas, Becker durdu ve derin bir nefes aldı. ''Jonas benim oğlum değil.'' Harry başını yavaşça salladı. Becker koşmaya hazırlanırmış gibi topukların üzerinde yükseldi. ''Onlardan örnekleri veri bankasındaki herkesle eşleştirmelerini istedim. %100 bir eşleşme buldular.'' ''%100 mü? Yani Jonas veri bankasına kayıtlı mıymış?'' ''Evet.'' Harry düşündü. Profesörün ne demek istediğini anlamaya başlamıştı. ''Senin anlayacağın birisi daha önce Jonas'ın DNA profilinin çıkarılması için örnek göndermiş.'' dedi Becker. ''Önceki örneğin 7 yıl önce alındığını söylediler. Jonas olduğunu doğruladılar mı peki?'' ''Hayır, isimsiz bir kayıtmış. Ama testi talep eden müşterinin adını söylediler.'' ''Kimmiş?'' ''Artık olmayan bir tıp merkezi.'' Harry cevabı daha Becker söylemeden biliyordu. ''Marianlis Kliniği.'' ''İdarvetle sen.'' dedi Harry. Bir tablonu düzdürüp durmadığını anlamaya çalışırmış gibi başını eğerek. ''Doğru.'' dedi Becker. Avuçlarını birbirine vurup hafifçe gülümsedi. ''Bu işte. Tek söylemek istediğim buydu. Benim bir oğlum yok.'' ''Üzgünüm. Aslında bunu uzun zamandır hissediyordum.'' ''Hımm. Peki neden hemen gelip bana anlatmak istedin?'' Bilmiyorum dedi bekar. Harry bekledi. Benim bu gece bir şey yapmam gerekiyordu. Bunun gibi bir şey. Yoksa ne yapardım bilemiyorum. Profesör devam etmeden önce duraksadı. Ben artık yalnızım. Hayatımın pek bir anlamı kalmadı. O tabanca gerçek olsaydı, sakın dedi Harry. Sakın aklından bile geçirme. O fikrin üzerinde durdukça daha çekici hale getirmekten başka bir şey yapmazsın. Üstelik unuttuğum bir şey var. Hayatının senin için anlamı olmayabilir. Ama başkaları için var. Mesela Jonas. Jonas mı? Becker acı bir kahkahayla güldü. Delirmiş miydi? Fikrin üzerinde durma. Size polis kolejinde bunu mu öğretiyorlar? Hayır, dedi dedektif. Bir süre sessizce bakıştılar. Her neyse, dedi Becker. Artık biliyorsun işte. Teşekkürler, dedi Harry. Becker gittikten sonra Harry masadan kalkmadı. Tablonun düz durup durmadığına karar vermeye çalışırken suyun kaynadığını, ısıtıcının kendiliğinden kapandığını ve çalışma düğmesinin altındaki küçük kırmızı gözün yavaşça söndüğünü fark etmedi bile. Bölüm 23. 19. gün. Mozaik. Harry, Frogner'deki yüksek binanın 6. katındaki koridora girdiğinde kalın ve kabarık bulutlar sabahın ilk ışıklarını örtüyordu. Tresco, Becker evinin kapısını aralık bırakmıştı. Harry içeri girdiğinde arkadaşı sol elinde kumandayla koltuğa yayılıp ayaklarını sehpaya uzatmıştı. Ekranda kesik kesik geri giden görüntüler dağılarak dijital bir mozaik oluşturuyordu. ''Bira istemiyor musun yani?'' diye üsteledi Tresco, yarısı dolu şişesini havaya kaldırarak. ''Bugün cumartesi.'' Harry istese havadaki bakteriyel gazları görebileceğini düşündü. İki küllükte ağzına kadar izmarit doluydu. ''Hayır sağ ol.'' dedi Harry, boş bir yere geçerken. ''Ee?'' ''Üzerinde sadece bir gece çalıştım.'' dedi Tresco, DVD oynatıcısını durdurarak. ''Normalde iki günüm alır.'' Ama bu kişi profesyonel bir poker oyuncusu değil, dedi Harry. Tresco o kadar emin olma dedi ve şişeden bir yudum aldı. Çoğu iskambil oyuncusundan çok daha iyi blöf yaptı. Burası onun yalan söylediğini tahmin ettiğin soruyu sorduğun yer, öyle değil mi? Tresco oynatma tuşuna basınca Harry televizyon stüdyosunun halini gördü. İsveç yapımı biraz fazla dar, ince çizgili bir takım elbise ve ceket giyiyordu. İçinde Raquel'in kolyesi siyah bir tişört vardı. Altında da dizel kotu ve Dr. Martens botları. Sandalyenin arkasında çivi varmış gibi garip ve rahatsız bir pozisyonda oturuyordu. Birazdan televizyonun hoparlöründe o soru uğuldadı. Onu otel odanızda ek bir derse çağırır mısınız? Hayır, bunu yapacağımı sanmıyorum diye cevap verdi Stop. Tresco duraklama tuşuna basınca tam o anda dondu. Burada yalan söylediğini biliyor muydun? Diye sordu Tresco. Hı, dedi Harry. Raquel'in bir arkadaşıyla yatmış. Kadınlar böyle şeylerle genelde övünmezler. Sen ne diyorsun? Bilgisayarda oynatıyor olsam gözlerini büyütebilirdim ama buna gerek bile yok. Göz bebekleri nasıl büyüdü görüyor musun? Tresco tırnağa yenmiş işaret parmağını ekrana götürdü. Bu stresin en klasik belirtilerinden biridir. Burun deliklerine de bak. Çok az kabardı gördün mü? Bunu gerildiğimizde ve beynimize daha fazla oksijen gerektiğinde yaparız. Ama bunlar onun yalan söylediğini göstermez elbette. Çoğu insan doğru bir şey söylerken de strese girebilir. Ya da tam tersi yalan söylerken hiç gerilmeyebilir. Dikkat et ellerini hiç oynatmıyor mesela. Harry, Tresco'nun sesinde bir değişiklik olduğunu fark etti. O kulak tırmalayan sesi gitmiş, yerine yumuşak, hatta güzel sayılabilecek bir ses gelmişti. Harry ekrana, Stöp'ün kucağında hareketsizce duran ellerine baktı. Sol eli sağ elinin üstündeydi. ''Ne yazık ki bu işte kesin diyebileceğimiz bir işaret olmaz.'' diyerek devam etti Tresco. ''Her poker oyuncusu farklıdır ve bu yüzden yapman gereken farkları aramaktır. Bir insan yalanı atarken ve doğruyu söylerken halleri arasında farklar vardır. Bu biraz üçgenleme işlemine benzer. Önce iki nirengi noktası gerekir. Bir yalan ve bir doğru cevap. Kulağa kolay geliyor. Evet, kulağa öyle geliyor. Dergisinin kurulması ve siyasetçilerden neden nefret ettiğiyle ilgili konuşurken doğruyu söylediğini kabul edersek iki noktaya da sahibiz demektir. Tresco videoyu geri sardı ve tekrar oynattı. Bak. Harry baktı ama muhtemelen bakması gerekenden başka bir yere baktı. Başını iki yana salladı. Elleri, dedi Tresco. Ellerine bak. Harry, Stöp'ün sandalyesinin kolçaklarında duran bronz tenli ellerine baktı. Kıpırdamıyor, dedi. Evet, ama onları saklamıyor da, dedi Tresco. Ellerine zayıf kağıtlar gelmiş kötü poker oyuncularının en belirgin özelliklerinden biri, kartları ellerinin arkasında gizlemek için çabalayıp durmalarıdır. Blöf yaptıklarında da yüz ifadelerini saklamak için tek ellerini bir şey düşünüyormuş gibi ağızlarına götürürler. Biz böyle oyunculara gizleyici deriz. Bazıları ise olduğundan büyük görünmek için sandalyede dimdik oturarak, ya da iyice geriye yaslanarak blöflerini abartılı bir şekilde gösterir. Bunlar da blöfçülerdir. Stöp bir gizleyici. Harry öne doğru eğildi. Tüm programı evet inceledim dedi Tresco. Ve hep aynı şekilde davranıyor. Yalan söylerken ellerini sandalyenin kolçaklarından çekip sağ elini gizliyor. Sanırım sağ elini kullanıyor. Harry merakını gizlemeye uğraşmadan Ona kardan adam yapıyor musun diye sorduğumda ne yapıyor? Yalan söylüyor, dedi Tresco. Hangi konuda? Kardan adam yapması mı yoksa terasında kardan adam yapması mı? Tresco, Harry'nin kahkaha olduğunu anladığı kısa bir homurtu çıkardı. Bu bir bilim dalı değil, dedi Tresco. Dediğim gibi adam kötü bir oyuncu değil. Sen soruyu sorduktan sonra ilk birkaç saniye doğru söylüyormuş gibi görünmek için ellerini kolçaklarda tutuyor. Aynı anda burun delikleri şişerek strese girdiğini gösteriyor. Ama ondan sonra fikrini değiştirip sağ elini saklıyor ve yalanına başlıyor. Kesinlikle, dedi Harry. Bu da demek oluyor ki gizleyecek bir şey var, değil mi? Tresco bunun zor bir soru olduğunu belli etmek için dudaklarını birbirine bastırdı. Anlaşılacağını bildiği bir yalanı söylemeyi seçmiş de olabilir. Doğru söylediğini gizlemek için. Ne demek bu? Profesyonel oyuncular ellerinde iyi kartlar olduğunda bazen potu arttırmak yerine bahsi yüksek açarlar ve blöf yaptıklarına dair küçük işaretler verirler. Deneyimsiz oyuncuları bir blöfü anladıklarına inandırmak ve onları bahse katılmaya teşvik etmek için. Bu da esas olarak ona benziyor. Blöfün blöfünü yapmaya. Harry yavaşça başını oynattı. Yani beni gizlediği bir şeyin olduğunu mu inandırmak istiyor? Tresco boş bira şişesine baktı. Başını buzdolabına çevirdi. İri cüssesini koltuktan kaldırmak için gönülsüz bir hamle yaptı ve iç çekti. Dediğim gibi bu bir bilim değil. Zahmet olmazsa Harry ayağa kalkıp buzdolabına giderken içinden küfretti. Bosley'e çıkmak için odayı aradığında onu programa kabul edeceklerinin farkındaydı. Programın formatı gereği stöpe gizli kapaklı olmayan doğrudan sorular sorabileceğini biliyordu. Kameranın soruya cevap veren kişiyi yakından ya da vücudunun üst kısmını görecek şekilde orta boydan çektiğinde. Tüm bunlar Tresco'nun inceleyebileceği mükemmel malzemelerdi. Ama buna rağmen çuvallamışlardı. Bu onun son umut ışığı, aydınlıkken bakabileceği son yerdi. Geri kalan her yerde karanlık vardı artık. Bundan sonra belki 10 sene uğraşıp şans, tesadüf ve karşı tarafın hatasını bekleyeceklerdi. Harry evin içinde hüküm süren karmaşaya komik derecede tezat oluşturacak biçimde buzdolabına düzgünce sıralanmış Ringnes şişelerine baktı. Bir anlık ikilenden sonra iki şişe çıkardı. Şişeler öyle soğuktu ki avuçlarını yaktı. Buzdolabının kapağı kendiliğinden kapanmaya başladı. Stöp'ün yalan söylediğine emin olduğum tek yer, dedi Tresco koltukta uzanmaya devam ederek, ailesinden gelen bir delilik ya da hastalığının bulunmadığını söylediği an oldu. Harry kapağı ayağıyla tutmayı başardı. Buzdolabının aralığından gelen ışık perdesi olmayan karanlık pencereye vurdu. Tekrar söyler misin? Diye sordu. Tresco tekrarladı. 25 saniye sonra Harry apartmanın merdivenlerinin yarısını inmiş, Tresco ise Harry'nin fırlattığı şişenin yarısını bitirmişti. Tresco kendi kendine bir şey daha vardı Harry diye mırıldandı. Bosse sana hayatında görmeyi dört gözle beklediğin özel biri var mı diye sorduğunda hayır dedi. Tresco geğirdi. Bence pokere hiç bulaşma Harry. Harry arabasında bir numarayı tuşladı. Daha kendini tanıtmamışken karşı taraftan yanıt geldi. Selam Harry. Matthias Lund Helgesen ya da ya numarasını tanımıştı ya da telefonuna kaydetmişti. İki ihtimalle Harry'i ürpertti. Arkadan Raquel ve Oleg'in sesleri geliyordu. Ailece geçirilen bir hafta sonu. Mariannis kliniği ile ilgili bir sorum olacaktı. Oranın hasta kayıtları duruyor mu? Pek sanmıyorum. Galiba işletmeyi kimse devralmıyorsa yasa gereği öyle bilgilerin yok edilmesi gerekiyor. Ama önemli bir şeyse kontrol edebilirim tabii. Teşekkür ederim. Harry, Winderen tramvay durağının yanından geçerken gözünün önüne anlık bir hayalin görüntüsü geldi. Bir araba takibi, bir çarpışma, ölen bir meslektaş. Arabayı Harry'nin sürdüğü ve alkol muayenesinden geçmesi gerektiğine dair bir söylenti. Üzerinden uzun zaman geçmişti. Köprünün altından çok sular akmıştı. Dışarıdaki yaralar kapanmış, ruhta hafif izleri kalmıştı. Matthias 15 dakika sonra geri aradı. Gregor senle görüştüm. Bizim Mariannis'teki patronla. Korkarım her şey silinmiş ya da imha edilmiş ama bazılarının hasta bilgilerini aldığını tahmin ediyorum. İdar gibi. Ya sen? Ben muayene açmayacağımı bildiğim için hiçbir şey almadım. İdar'ın hastalarından adını hatırladığın hiç kimse var mı? Belki birkaç kişi, çok değil. Uzun zaman oldu Harry. Biliyorum, yine de sağ ol. Harry telefonu kapattı ve Rix Hospitalet tabelasının gösterdiği yönü takip etti. Önündeki bina yığını alçak tepenin üzerine örtüyordu. Gerda Nelvik, 40'lı yaşlarının ortalarında balık etli, kibar bir hanımefendiydi. Ve o cumartesi günü Rix Hospitalet'teki adli tıp kurumunun babalık testi bölümündeki tek yetkili oydu. Harry'i danışma masasında karşılayıp içeri davet etti. Ülkenin en azılı suçlularının burada ortaya çıkarıldığını düşündürecek herhangi bir gösterge yoktu. Ev sıcaklığında döşenmiş aydınlık odalar, çalışanların neredeyse tamamını kadınların oluşturduğuna delalet ediyordu daha çok. Harry daha önce buraya gelmişti ve DNA testinin rutin işlemlerinden haberdardı. Hafta içi olsaydı bu laboratuvar camlarının arkasında solüsyonların ve makinelerin üzerine eğilerek saç örneği, kan örneği ya da amplifikasyon dedikleri en nihayetinde 15 ayrı belirtiç için rakamsal değerlerin bulunacağı kısa bir raporla sonuçlanacak, gizemli işlemlerle meşgul olan beyaz önlüklü, boneli ve lastik eldivenli kadınlar görüyor olacaktı. Ayrım sonu sayfa 320. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Sophies. S-O-F-I-E-S. Frogner. F-R-O-G-N-E-R. Winderen. V-I-N-D-E-R-E-N.